Ayrım 29, Başbakan, Arthur Hailey, sayfa 282. Mahkeme salonunun ön kısmında o günün işleri katip tarafından birbiri ardından okunmaya başlamıştı. Her ad okunduğunda bir avukat ayağa kalkıp davasını kısaca açıklıyordu. Çoğunlukla yargıcın sorduğu sıradan bir veya iki soru, sonra müracaatın kabul edildiğini belirten bir baş işareti. Tom Lewis alanı dürttü. ''Senin dostun Kramer şu mu? Asit şişesi gibi yüzü olan.'' Alan başını salladı. Tom diğerlerini incelemek için başını döndürdü. Bir dakika sonra da tekrar arkadaşına çevirdi. Dudakları sessiz bir ıslıkla büzülmüştü. Fısıldadı. ''Kiminle beraber olduğunu gördün mü?'' ''Şu gri kostümlü modeli andıran adam mı?'' diye Alan fısıldayarak sordu. ''Ben tanımıyorum ya sen?'' Tom elini ağzına koyarak arkasından konuştu. ''Tabii tanıyorum. A.R. Butler. Kuşkusuz. Sana en güçlü silahlarını çevirmişler oğlum. Kaçmak istiyor musun?'' Açıkçası diye mırıldandı Alan. ''Evet.'' A.R. Butler çok nüfuzlu bir adamdı. Aldığı davalarda gösterdiği başarılarla ün yapan Butler'ın inceleme ve tartışmaları öldürücü olabilirdi. Normal olarak yalnız çok büyük davalarla ilgilenirdi. Alan, Muhaciret Bakanlığı'nın onu tutmak için biraz zorlandığını ve yüksek bir ücret ödediğini düşündü. Basının ilgisinin daha şimdiden artmaya başladığı Alan'ın dikkatini çekti. Mübaşir ilan etti. ''Henry Duval'in davası ihzar emri için müracaat.'' Alan ayağa kalktı. ''Sayın Başkanım, bu ikinci okumaya kadar bekleyebilir mi?'' dedi çabucak. Bu oradaki diğer avukatlara da gösterilen normal bir nezaket kuralıydı. Listede ondan sonra gelen ve müracaatları bir tartışma gerektirmeyenler işlerini çabucak görüp gidebilirlerdi. Daha sonra uzun bir görüşme için bekleyenlerin adları yeniden okunacaktı. Yargıç başıyla onaylarken mübaşir bir sonraki adı okudu. Tekrar yerini alırken Alan omzuna bir elin dokunduğunu hissetti. A.R. Butler'dı bu. Yaşlı avukat Alan'ın konuşması sırasında yerini değiştirerek arkasına geçmişti. Adamdan çevresine bir tıraş losyonunun kokusu yayılıyordu. ''İyi günler.'' diye fısıldadı. ''Sizin davanızda bakanlığı savunacağım. Adım Butler.'' Barodaki bir kıdemlinin bir gence gösterdiği yakınlıkla gülümsedi ve elini uzattı. Alan yumuşak manikürlü eli sıktı. ''Evet.'' diye mırıldandı. ''Biliyorum.'' ''Harry Tolan, Nordic şirketini temsil ediyor.'' Yine fısıldayarak Kaptan Yağbek'e eşlik eden avukatı işaret etti. ''Onlar geminin sahipleri, sanırım biliyorsunuzdur.'' ''Hayır.'' Alan soluk aldı. ''Bilmiyordum, teşekkür ederim.'' ''Bir şey değil dostum, sadece öğrenmek isteyeceğinizi düşünmüştüm.'' A.R. Butler elini tekrar Alan'ın omzuna koydu. ''İlginç bir noktaya dikkati çektiniz. İyi bir karşılaşma olacak.'' Arkadaşça bir baş işaretiyle mahkeme salonunun karşı tarafındaki yerine gitti. Alan adamın inceliğine aynen cevap verip Kramer'ı selamlamak için karşı tarafa bir göz attı. Bir an Kramer'ı kendisini seyrederken yakaladı, sonra adam anlamsız bir yüzle başını çevirdi. Tom eliyle ağzını kapayarak ''Buraya dön ve paltonu bana sür.'' ''Tam büyük adamın sana dokunduğu yanı.'' dedi. Alan sırıttı. ''Çok dostça davrandığını düşündüm ama kendinden emin dış görünüşü sadece bir gösterişti. Gerginliğin ve gittikçe artan bir sinirliliğin içini sardığını hissetti.'' ''Bizim mesleğimizin güzel yönlerinden biri.'' diye mırıldandı Tom. ''Bıçağı saplamadan önce herkesin birbirine gülümsemesi.'' İkinci okuma başlamıştı. Normal olarak şimdiye kadar mahkeme salonunun hemen hemen boşalması gerekiyordu. Ama henüz bir iki avukat dışarı çıkmıştı. Duval'in davasının uyandırdığı ilgi nedeniyle bekledikleri belliydi. Hemen önceki bir boşanma davası görüşüldü, şimdi bir bekleyiş havası seziliyordu. Önceden olduğu gibi mübaşir seslendi. ''Henry Duval'in davası...'' Alan ayağa kalktı, konuşmaya başladığında sesi ummadığı bir zorlukla çıktı. ''Sayın Başkanım.'' Duraladı, öksürdü, sonra sustu. Mahkeme salonu sessizdi. Gazeteciler başlarını çevirdiler. Mr. Justice Willis'in keskin, gri gözleri ona dikilmişti. Yeniden başladı. ''Sayın Başkanım, müracaat eden Henry Duval'in vekili sıfatıyla burada bulunuyorum. Adım Alan Maitland ve saygıdeğer meslektaşım Mr. Butler. Alan eğer Butler'a ayağa kalkıp selam verirken mahkeme salonunun karşı tarafına bir göz attı. Muhaciret Bakanlığı'nın vekili, saygıdeğer meslektaşım Mr. Tollins'a alan bir dakika önce aldığı nota baktı. Nordic Gemi Kumpanyası'nı temsil ediyor. Kaptan Yağbek'in yanındaki avukat ayağa kalktı ve yargıca selam verdi. Peki dedi Mr. Justice Willis sert bir sesle, konu nedir? Bütün sertliğine rağmen soruda yine de bir alay gizliydi. Herhalde gazete okuyan yüksek mahkeme üyesi gibi önemli bir kişinin bile son 11 gün içinde hiçbir şeyi fark etmemiş olması imkansızdı. Yine de bu mahkemenin yalnız gerçekler ve kanuna uygun isteklerle ilgileneceğini belirten bir hatırlatıcıydı. Ayrıca Alan 2 gün önce ana hatlarını belirttiği savunmasının burada bütün olarak yeniden tekrarlanması gerektiğinin farkındaydı. Hala sinirli, zaman zaman sesi titreyerek söze başladı. Sayın Başkanım, izniyle davanın nedenlerini açıklıyorum. Alan Maitland bir kere daha Henry Duval'in Basterwick'teki durumunu, Kaptan Yağbek'in kaçağı karadaki muhaciret memurlarına götürme konusundaki iki teklifini reddettiğini açıkladı. Yine bunun kanunsuz bir tutukluluk hali oldu ve insan haklarının çiğnendiği görüşünü öne sürdü. Konuşurken bile Alan savunmasının ne kadar zayıf bir noktaya dayandığının farkındaydı. Ama konuşmasının akıcılığının ve kendine güveninin geçen seferkinden az olmasına rağmen körü körüne bir inat onu devam etmeye zorluyordu. Konuşurken sağ taraftaki A.R. Butler'ın kulak kabartarak kibarca dinlediğinin ve sık sık önündeki kağıt parçasına not aldığının farkındaydı. Alan onu süzerken yalnız bir keresinde usta avukatın yüzünde beliren hafif, hoşgörülü gülümseme adamı ele verdi. Kaptan Yağbek'in de sözlerini dikkatle izlediğini görebiliyordu. Yine Alan bu çevrede ne yapması gerektiğini bildiğinden davanın duygusal yönlerine değinmekten kaçındı. Ama konuşma boyunca kafasının bir köşesinde genç kaçağın umut ve kedere boyun eğişin garip karışımını birleştiren yüzünü hep hatırladı. Bir iki saat için hangisi galip gelecekti, umut mu yoksa boyun eğiş mi? Konuşmasına iki gün önceki sözlerle son verdi. Bir kaçağın bile muhaciret bürosundan özel bir görüşme istemeye hakkı olduğunu iddia etti. Eğer bütün gelenlerin böyle bir görüşme isteği reddedilirse, bir süre için kimliğini kaybetmiş olan Kanada doğumlu bir yurttaşa bile kendi ülkesine giriş izninin verilmemesi mümkündü. Daha önce Mr. Justice Willis'in yüzünde bir gülümsemenin belirmesine yol açan sözlerdi bunlar. Şimdi bu yüzden gülümseme yoktu. Yalnız kürsüdeki beyaz saçlı ve otoriter adamın yüzünde boş bir ilgisizlik seçiliyordu. Beceriksizlikle nitelediği 10 dakikalık konuşmasının sonunda büyük bir tedirginlik duyan Alan yerine oturdu. Kendinden emin görünüşüyle geniş omuzlu A.R. Butler ayağa kalktı. Zahmet çekmeden soylu bir görünüşe bürünüp, tıpkı Romalı bir senatör gibi diye düşündü Alan, kürsüye döndü. Sayın Başkanım, kibar derin sesi mahkeme salonunu doldurdu. Saygıdeğer genç meslektaşım Mr. Maitland'ın savunmasını ilgi ve takdirle dinledim. Kasıtlı bir duralama sırasında Tom Lewis fısıldadı. Piç herif üstüne basmadan senin tecrübesiz olduğunu söylemeyi becerdi. Alan başını salladı, aynı şeyi düşünmüştü. Ses devam etti. İlgiyle dinledim çünkü Mr. Maitland oldukça basit olan kanuni bir noktayı hiç görülmemiş bir yönüyle ele alarak sundu. Takdirime gelince bir avuç hukuki saman çöpünden tuğla yapması ya da yapar görünmesinden ileri geliyor. Başka birinden gelse bu sözler kaba ve hakaret dolu görünürdü insana. Eğer Butler'ın dostça bir gülümsemeyle söylediği sözlerse içinde azıcık iğneleme bulunan iyi niyetli bir öğüt gibiydi. Alan'ın arkasından biri kıkırdadı. Eğer Butler devam etti. Belirtmeye çalışacağım gibi Sayın Başkanım, meselenin özü arkadaşımın müvekkili Mr. Duval'in herkesçe bilinen garip derdi. Bu arada Muhaciret Bakanlığı'nın bu dertle yakından ilgilendiğini de belirteyim. Meselenin özü Duval'in kanunsuz olarak değil, Kanada Muhaciret Kanunu'na uygun bir alıkoyma emri dolayısıyla kanuni olarak tutuklu bulunması. Ayrıca saygıdeğer arkadaşımın belirttiğine göre Duval'i alıkoyan Vasterwick'in kaptanının bu davranışının tamamen kanuna uygun olduğunu Sayın Başkanım hatırlatmak isterim. Aslında eğer geminin kaptanı böyle davranmasaydı... Akıcı cilalı cümleler düzgün bir şekilde birbirini izledi. Alan'ın tökezlediği kelime aradığı yerlerde eğer Butler akıcı ritmik bir kesinlikle konuşuyordu. Alan'ın bir lafı evirip çevirdiği bazen tekrarladığı yerlerde eğer Butler her olayı ayrıntılarıyla anlatıp bir sonrakine geçiyordu. Savunması ikna ediciydi. Tutuklama kanunuydu. Kanunun gerektirdiği her şey yapılmıştı. Geminin kaptanı ve muhaciret bürosu yaptıkları işlerde yanılmamışlardı. Bir kaçak olarak Henry Duval'in hiçbir kanuni hakkı yoktu ve bundan dolayı da özel bir görüşme isteğinde bulunamazdı. Alan'ın hayali bir Kanada yurttaşına giriş izni verilmemesi hakkındaki iddiası o kadar zayıftı ki buna gülünebilirdi. Ve eğer Butler tabii iyi niyetle güldü. Alan bunun eşsiz bir gösteri olduğunu kendi kendine itiraf etti. Eğer Butler sözlerini şöyle bitirdi. Sayın Başkanım müracaatın düşmesini ve celp kararının geri alınmasını istiyorum. Resmi bir selam verdikten sonra yerine oturdu. Sanki sahneye bir yıldız çıkmış ve kaybolmuş gibi küçük mahkeme salonunda bir sessizlik oldu. Mr. Justice Willis konu nedir dedikten sonra bir daha hiç konuşmamıştı. Burada duygulara yer olmadığı halde Alan yine de yargıcın biraz ilgi göstereceğini ummuştu. Ama bundan en ufak bir iz bile yoktu. Kürsüdekine bakılırsa sanki bir insandan değil de tuğla ve çimentodan bahsediyoruz diye düşündü. Yargıç yüksek arkalı koltuğunda kımıldandı, notlarını inceledi, buzlu suya uzanarak bir yudum aldı. Alan gazetecilerin sabırsızlanmaya başladıklarını fark etti. Bazıları saatlerine bakıyorlardı. Bazılarının baskıdan önce gazeteye varmak istediklerini tahmin etti. Saatin 11'i geçmesine rağmen oda hala olağanüstü kalabalıktı. Yalnız başka işleri olan birkaç avukat gitmişti. Şimdi başını çevirince arkadaki sıraların daha da dolduğunu fark etti. Alan ilk olarak şehrin dışarıdan gelen sesini duydu. Hızlanıp hafifleyen rüzgar, trafik, lastik patlamasına benzeyen bir gümbürtü, uzaktan bir çan ve deniz kıyısından bir gemi çekenin düdüğü. Belki bir gemi hareket ediyordu. Tıpkı Vasterwick'in yakında Duval'le veya Duval'siz yola çıkacağı gibi. Bir dakikaya kadar bunu öğreneceklerdi. Sessizlikle bir sandalye geriye doğru itildi. Bu şirketin avukatı Tolland'dı. Eğer Butler'ın bal gibi akıcı konuşmasına zıt düşen boğuk bir sesle söze başladı. Sayın Başkanım izin verirlerse. Mr. Justice Willis sertçe başını notlarından kaldırdı. Mahkeme salonuna baktı. Hayır Mr. Tolland dedi. Sizi zahmete sokmayacağım. Avukat selam verdi ve yerine oturdu. Demek hepsi bu kadardı. Yargıcın söze karışması tek bir şey ifade ediyordu. Alan'ın davası düşmüştü ve bu yıkılış için başka birinin savunması gereksizdi. Ne yapalım diye fısıldadı Tom. Hiç olmazsa denedik. Alan başını salladı. Zaten yenilmeyi beklediğini düşündü. Ne de olsa başından beri boş atıp dolu tutmaya çalıştığını biliyordu. Ama yenilgi kesinleşince bunun bozuk bir tadı vardı. Kendi tecrübesizliğinin mahkemede kelime seçmekteki beceriksizliğinin buna ne ölçüde katkısı olduğunu merak etti. Eğer kendinden daha emin, diyelim ki eğer Butler kadar ikna edici olsaydı acaba başarıya ulaşabilir miydi? Başka bir yargıcın kürsüdeki sert tatsız adamdan daha sevimli birinin önüne çıkma fırsatını elde etseydi sonuç şimdi daha mı değişik olurdu? Şimdiki duruma göre olmayacaktı. Mr. Justice Willis'in kafasında bildirmek üzere olduğu karar her iki avukat konuşmadan çok önce yerleşmişti. Alan Maitland'ın savunmasının göze çarpan zayıflığını iki gün önce sunuluşundaki ustalığa rağmen anlamıştı. Ama o zaman celp kararı çıkarmak için yeterli sebep vardı. Ne yazık ki şimdi yargıcın duyduğu üzüntüye rağmen şartlar ihzar emri için yeterli değildi. Mr. Justice Willis eğer Butler'ın bir gösterişçi ve pozcu olduğunu düşünürdü. Cevap beklemeyen sorularla dolu akıcı konuşması, tatlılık dolu sözde iyiliğini gösterişi, jüriyi etkileyebilecek olan ve etkileyen çantasında hazır sahne hileleriydi. ama yargıçlar çoğunlukla daha az etkileniyorlardı. Yine de eğer Butler'ın hukuki bilgisi tartışılamazdı, az önceki konuşmasına da söylenecek söz yoktu. Mr. Justice Willis, ihzar emri çıkarması isteğini reddetmeliydi. Bir dakikaya kadar da edecekti. Ama Alan Maitland'a ve dolayısıyla Henry Duval'e yardımcı olabilecek başka bir yol bulunmasını da içten diliyordu. Bu dileğin iki nedeni vardı. Bir kere devamlı bir gazete okuyucusu olarak Mr. Justice Willis, vatansız kaçağa Kanada'ya çıkma ve yaşama fırsatı verilmesi gerektiğine inanıyordu. İlk haberde Muhaciret Bakanlığı'nın daha önce birçok kişi için yaptığı gibi kanunları bir yana bırakması gerektiğini düşünmüştü. Değil yalnız bunun yapılmadığını, ayrıca hükümetin de muhacirette görevli memurları aracılığıyla saçma ve keyfi bir tutumu benimsediğini öğrenmek onu şaşırtmış ve kızdırmıştı. İkinci nedense Mr. Justice Willis'in Alan Maitland'da gördüklerini beğenmesiydi. Acemilik ve dil sürçmesi yargıcın görüşüne göre hiç önemli değildi. İyice bilindiği gibi mükemmel bir avukatın ünlü Hatip Demosthenes olması gerekmezdi. Duval'in davası gazetelere geçtiğinde Mr. Justice Willis, barodaki kıdemli avukatlardan birinin kaçağa duyduğu ilgiyi hemen kanuni yardım teklifinde bulunacağını tahmin etmişti. Önce kimsenin ortaya çıkmaması onu üzmüş, sonra sadece genç bir avukatın bu boşluğu doldurduğu haberi gizlice sevindirmişti. Şimdi Alan Maitland'ı seyrederken bu sevinç gurura dönüşmüştü. Tabii kendisinin bu davayla karşılaşması rastlantı sonucuydu. Tabii hiçbir ön yargı yargıçlık görevini etkilememeliydi. Yine de bazen bir yargıcın yapabileceği küçük şeyler vardı. Bütün iş Henry Duval'in vekilinin zekasına bağlı diye düşündü Mr. Justice Willis. Yargıç eğer Butler'ın savunmasını tutmasının nedenlerini kısaca açıkladı. Yargıç kaptanın Duval'i alakoymasının muhaciret bürosunun kanuni alakoyma emrine uygun olduğunu bildirdi. Onun için ortada ishar emrinin verilmesini gerektiren bir kanunsuz alakoyma durumu yoktu, sertçe ekledi. Müracaat reddedilmiştir. Alan üzüntüyle kağıtları çantasına koyup gitmeye hazırlanıyordu ki aynı ses kesin bir tavırla ''Mr. Maitland'' dedi. Alan ayağa kalktı. ''Evet sayın başkanım.'' Yargıcın fırça gibi kaşları her zamankinden çatık gibiydi. Alan arkadan ne geleceğini merak etti. Belki sertçe bir azar işitecekti. Çıkmak üzere ayağa kalkan diğerleri yerlerine oturmuşlardı. ''Siz savunmanızda,'' dedi yargıç sertçe, ''müvekkilinizin muhacere tarafından dinlenmeye hakkı olduğunu iddia ettiniz. Bence sizin için en uygun çare bu görüşme için memurlarının...'' Mr. Justice Willis, Edgar Kramer'ın ortasında bulunduğu gruba bir göz attı. ''Kuşkusuz size kolaylık göstereceği Muhaciret Bakanlığı'na başvurmanız.'' ''Ama Sayın Başkanım,'' diye Alan sabırsızlıkla söze başladı. Umudu kırılmış, bozulmuş olarak sustu. Dolambaçlı yollardan bile yüksek mahkeme üyesine şöyle demenin yolu yoktu. ''Sizin bana söylediğiniz saçmadır, işitmediniz mi? Bugün burada tartışmamızın nedeni muhaciret bürosunun böyle bir görüşmeyi reddetmesi. Söylenenleri dinlemediniz mi, yoksa anlamadınız mı? Yoksa sadece uykuya mı dalmıştınız?'' Katı, duygusuz bir yargıcın karşısına çıkmak yeteri kadar kötüydü diye düşündü Alan. Davada aptal yerine konmak zorunda kalmak ayrıca üstüne tuz biber ekiyordu. ''Tabii,'' dedi Mr. Justice Willis, ''eğer muhaciret bürosu inat ederse her zaman bir yazılı emir için başvurabilirsiniz, öyle değil mi?'' Öfke dolu sözleri Alan'ın dilinin ucuna kadar geldi, bu dayanamayacağı kadar fazlaydı. Davayı kaybetmiş olması yetmiyor muydu? Bir de... Birden kafasında beliren bir düşünce onu engelledi. Yanında Tom Lewis'in bir sabırsızlık ve tiksinme karışımıyla dolu yüz ifadesini görebiliyordu. Tom'un da yargıcın saçma öğüdü hakkında kendi duygularını paylaştığı belliydi. Yine de Alan Maitland'ın zihni geçmişle yarış etti. Yarı hatırlanan hukuk dersleri, açılıp unutulan tozlu hukuk kitapları. Eğer bulabilirse bir yerde bir anahtarın gizli olduğundan emindi. Sonra anılar berraklaştı, parçalar yerlerini aldı. Alan diliyle dudaklarını yaladı, kürsüye dönerek yavaşça konuştu. ''Sayın başkanımın isteği,'' yargıcın gözleri ona dikilmişti. ''Evet Mr. Maitland.'' Bir dakika önce Alan dış kapıya doğru uzaklaşan hafif ayak sesleri duymuştu. Şimdi aynı sesler geri dönüyordu. Ayakların sahibi yerine otururken bir sandalye gıcırdadı. Mahkeme salonundaki diğerleri beklediler. Eğer Butler'ın gözleri Alan'ın yüzündeydi tekrar geri döndü. Edgar Kramer gerçekten şaşırmıştı. Alan, Kramer'ın aynı zamanda garip bir şekilde rahatsız olduğuna da dikkat etti. Birkaç defa yerinde sanki fiziki bir rahatsızlığı varmış gibi kıpırdandı. ''Sayın başkanım lütfedip'' dedi Alan, ''son cümleyi tekrarlayabilirler mi?'' Kaşlar kımıldadı. Bunların altında çok hafif bir gülümseme var mıydı acaba, karar vermek güçtü. ''Eğer muhaceret bürosu direnirse her zaman için yazılı bir emir isteyebileceğinizi söylemiştim.'' diye cevap verdi Mr. Justice Willis. Durumu yavaş yavaş anlamaya başlayan Eyar Butler'ın öfkesi yüzüne yansıdı. Alan'ın zihninde iki kelime bir top gibi patladı. ''Kişisel görüş.'' Laf olsun diye açıklanan kişisel görüş, bir yargıcın görüşü, önceki kararıyla ilgisi olmayan, kanunun bir ayrıntısı hakkında söylenen rastgele söz. Kişisel görüş, otoriteye bağlı olmayan, yol göstermek için söylenen, yol göstermek için. Mr. Justice Willis sanki kafasından öyle bir düşünce gelip geçmiş gibi rastgele konuşmuştu ama şimdi Alan haksız yere ilgisizlik ve uyumakla suçlandırdığı bu kurnaz yargıcın kafasında rastgele hiçbir şey bulunmadığını anlıyordu. ''Teşekkür ederim başkanım'' dedi. ''Yazılı emir için derhal başvuracağım.'' Yazılı emir günümüzde pek uygulanmıyordu ama eğer başvurulursa alınabilirdi. ''Yazılı emir eski, emrediyoruz.'' Bir memura görevini yapmasını bildiren, reformdan bu yana İngiliz krallarının ve günümüzde pek azının kullandığı yargıçların yetkisi. Bütün mahkemenin kudretini taşıyan Edgar Kramer'a hitap eden böyle bir yazılı emir onu geciktirmeden ve daha fazla soru sormadan Alan'ın istediği görüşmeyi yapmaya zorlardı. Ve kişisel görüşüyle de Mr. Justice Willis isterse yazılı emrin verileceğini belirtmişti. ''Bak nasıl baş başa verdiler.'' diye fısıldadı Tom Lewis. ''Doğrusu esaslı ter döküyorlar.'' Mahkeme salonunun karşı tarafında Eyar Butler, Edgar Kramer ve şirket avukatı baş başa vermiş alçak sesle telaşlı bir tartışmaya dalmışlardı. Bir dakika sonra yüzü kıpkırmızı kesilmiş, artık hiç de sevimli olmayan Eyar Butler ayağa kalktı ve kürsüye döndü. Güçlükle sürdürdüğü bir nezaketle, ''Müvekkilimle birkaç dakika görüşebilmek için Sayın Başkanımın iznini rica ediyorum.'' dedi. ''Peki.'' Yargıç parmaklarını birleştirerek beklediği sürece tavanı inceledi. Kaçağın vekili umduğu kadar açık göz ve zeki çıkmıştı. Alan yerine oturdu. ''Tanrı kır saçlarını korusun.'' diye mırıldandı Tom Lewis. ''Anladın mı?'' diye sordu Alan. ''Önce anlamadım.'' diye fısıldadı Tom. ''Şimdi anlıyorum. Senin için çok iyi.'' Alan başını salladı. İçindeki coşkun sevinci belli etmemeye çalışıyordu. 29. Ayrımın sonu. Sayfa 292.